Baruşşalom Halevi Yaşlak, Rabaş, Mektuplar 43. Mektup 10 Aralık 1958 Tel Aviv. Gateshead'deki dostuma ömrü uzun olsun. Hanuka bayramını kutluyorum. Dileyelim gözlerimizi açacak ve kalplerimizi sevinçle dolduracak olan Hanuka ışığını kalplerimizde hissedelim. Hanuka ile ilgili yazacağım. Bilinir ki 3 koşul gerçekleşene kadar mumlar yakılmaz. 1- İçine yağ yerleştirilen kap olan mum, 2 yağ, 3 fitil. Bu üçü bir araya getirildiğinde ışığın hazzına varırız. Bu üç anlayışı çalışma açısından yorumlamalıyız. Yağ ve fitilin yerleştirildiği kap, mum denilen bedendir. Tora ve Mitzvot çalışmasındaki kişi ona ifşa olmamış şeylerle, yani dünyanın iyilikle yönetilmesiyle alakalı olarak kendini onun ilahiliğine zıt hisseder. İnsana göre yaradan dünyayı farklı yönetmeliydi. Yani onun iyiliği herkese ifşa olmalıydı. Bu insan aklıyla çelişir. Bu düşünceler içinde olmak kusur olduğundan buna petaltol yani sarmal kelimesinden gelen petilla yani fitil denir. Kişiyi Tora ve çalışma özlemine getiren farkındalık ve netliğe, Tora ve çalışmada tatlılık ve haz hissetmeye yağ denir. Eğer bunlardan biri eksikse onun ışığından haz almak imkansızdır. Benzer şekilde beden çaba ve netlik içindeyse kişi özellikle ikisi vasıtasıyla ortaya çıkan Yaradan'ın ışığını edinmekle ödüllendirilir. Yağ ve fitil yanıp bitince aydınlatacak bir şey olmaz. Dolayısıyla çaba ve netlik olmadığında ışık olmaz ve kişi için her şey karanlık olur. Eğer kişi daha fazla ışık almak isterse, ışığın sızacak ve kalacak yeri olmadığından fitil denilen çaba ve yağ denilen netliği daha çok arttırmalıdır. Bir kuraldan dolayı bu böyledir. Emeğe göre ödül. Yağ denilen netlik esasen dışsal akılla çelişen ve kişiyi çabaya zorlayan inanç vasıtasıyla gelir. Buna yaradan çalışmasındaki sınavlar denir. Bunun üstesinden geldikten sonra kişi ruhunu aydınlatan, Yaradan'ın ışığını almakla ödüllendirilir ve kafa karışıklığı olmaz. Buna Hanuka ışığı denir. Bu demektir ki kişi amacı yarattıklarına iyilik yapmak olan açık ilahilikle ödüllendirilmiştir. Bununla atalarımızın Hanuka mumu ile ilgili söylediklerini yorumlayabiliriz. Güneşin batışından pazardaki ayak çekilinceye kadar. Güneş parlayan ışığı işaret eder. Regel kelimesi kişinin onun rehberliğini gizlice gözlemlediğini meraglim kelimesinden gelir. Casuslarla ilgili şöyle yazar. Toprağın neye benzediğini gör. İyi mi, kötü mü? Bu demektir ki kişi üst yönetimin iyiliksever olup olmadığını sınar. Pazar halka açık alan demektir. Bu böyledir. Çünkü özellikle açık alanlarda casuslar vardır. Fakat kişi tek otoriteye girmekle ödüllendirilirse, yani o amellerini yalnız yapar ve yapmaya da devam eder, dünyada Yaradan'dan başka bir güç olmadığından casuslara yer kalmaz. Bu nedenle atalarımız Hanuka ışığına çekmemiz gerektiğini söyler. Böylece bu ışık iyilikle açık ilahiliği aydınlatır. Güneşin batışından pazardaki ayak çekilene kadar, yani karanlıkta olduğu zamandan casuslara yer olmayacak zamana, hepsinin dünyadan kovulup gideceği, halka açık yerleri terk edeceği zamana kadar. Bu şekilde şarkıda söylediğimizi yorumlayabiliriz. Benim kurtuluşumun güçlü kayası, Romalılar etrafımı sardı ve kulemin duvarlarını yıktı ve tüm yağları kirletti. Homat kelimesi, hotam ve tehum kelimelerinden oluşur. Benim kulelerim bereketle dolu kulelerdir. Duvar, yabancıların şehre girip onun bereketini çalmasından korumak içindir. Burada da benzer bir durum söz konusudur. Yabancı düşünceler ve istenmeyen arzuların girmesinden kaçınmak için kendimize dışarıda olanlardan bizi koruyacak bir duvar örmeliyiz. Bu duvara inanç denir. Çünkü yalnızca inançla kişi korunabilir. Buna alan bölge denir. Böylece yaklaşan yabancılar kişinin duvarının dışına çıkmadığını gördüklerinde kendi yerlerine geri dönerler. Bu böyledir. Çünkü inanç mantık ötesidir. Ve sitra ahra hükmü yalnızca dışsal aklın mantığı içindedir. Bu nedenle onun insanla bir bağı veya teması yoktur. Roma kavı, İsrail halkının özellikle felsefeden, dışsal akıldan haz alması demektir. Duvar denilen inanca ters düşer. İsrail'e felsefeyi kabul ettirememeyi başaramamalarının ölçüsü, duvara gedik açma ölçüsü olarak kabul edilir. Bu, kulelerimin duvarları yıkıldı sözünün anlamıdır. Yani kulenin etrafındaki duvar, Yaradan'ın dünyaya bereketle gönderdiği iyiliklerdir. Yukarıda bahsedilen delik vasıtasıyla onlar tüm yağları kirlettiler. Yani inanç yoluyla edindikleri tüm canlılığı ve netliği inkar ederler. Çünkü tuma kelimesi timtumdan ve situm kelimelerinden gelir. Son olarak bir mucize olur ve Yaradan onlara yardım eder ve onlar bir kez daha yüzün nuru denilen ışıkla ödüllendirilir. Bir dostumuz şoförle ilgili olarak şöyle sormuş. Yaradan yargı niteliğinden merhamet niteliğine yükselir. Fakat pek çok yerde yargı niteliğini işaret eder. Örneğin sürgün sırasında şoförü üfle gibi. Buna cevabım şudur. Yarod Hatvas'ın yorumu şudur. Tıpkı şoförün yargıyı uyandırması gibi kişi kendini günaha mahkum ettiğinde bu demektir ki kişi Yaradan'a günahtan kurtulup arınmak için cezasını kabullenmek istediğini söyler. Bununla insanın bedeni merhameti uyandırır. Yarod Hatvaş'ın sözlerinden şüphe duymamalıyız. Zohar'da şöyle yazar. Yargı günü İsrail'in trompete değil şofara ihtiyacı vardır. Trompet yargı niteliğini işaret eder. Oysa biz yargıyı uyandırmamak zorundayız. Bu demektir ki şofar merhamet niteliğidir. Burada sürgün konusundan bahsetmektedir. Çünkü şoförü üflemek sürgünde sürgün edilen kişinin yargı niteliği altında olmasına bağlıdır. Kişi yargı niteliğinin hükmünden korunmak için ondaki merhamet niteliğini şofar ile uyandırmamız gerekir. Bu tıpkı insanları tövbe için uyaran Ziyon'da şoförü üfle ayeti gibidir. Yargı niteliği olduğunu gördüğümüzden merhamet niteliğini uyandırmak için şoförü üflemeliyiz. Çünkü şoför merhameti uyandırabilir ve insanların tövbe etmesi için kuvvet verebilir. Bu tıpkı bir dağın üzerinde durup etrafı seyreden birinin durumuna benzer. Uzaktan şehir halkıyla savaşmak için gelen bir ordu gördüğünde insanların bir araya toplanması ve şehirlerini kurtarmak adına savaşı kazanmaları için şoförü üfler. Öyle anlaşılıyor ki Kutsal Zohar'da yazıldığı gibi şofar yargı niteliğidir. Yaradan sevgisiyle ilgili olarak bana şöyle yazmışsın. Yaradan sevgisi dost sevgisi gibidir. Kişi dostuna tutunmak, onunla beraber olmak ister. Benzer şekilde Yaradan sevgisinde Yaradan'la beraber olma arzusu ve onun yakınlığını hissetme arzusu vardır. Raşard'ı der ki, Yaradan sevgisi onu yapanı memnun etmek için armağanlar vermek isteyen kalpteki arzudur. İnsan sevgisi ise kendinden aşağıda olana sevdiğine vermektir. Bu nedenle Yaradan sevgisine onu yapana memnuniyet vermek için kalpte hissedilen derin arzu denir. Buna şunu ekleyebilirim ki her ikisi de doğru. Fakat ikisini zaman açısından farklı görmeliyiz. Çünkü biz daima realite ve realitenin izlenimini birbirinden ayıramayız. Her şeyden önce bir bebek doğduğunda bütün bir realite görürüz. Bebeğin hiç eksiği olmadan canlısı olmalı. Fakat eğer bebek ihtiyacı olan bakımı zamanında almazsa realite kesinlikle iptal olur. Çünkü bakım olmadan bebek ölür. Bu nedenle realitenin sürekliliği için bakıma ihtiyaç vardır. Realite bozuk ve uygun olmayan bir bakım alırsa zayıflar. Benzer şekilde Yaradan sevgisi her ikisini de gerektirir. İlk realite olarak kabul edilen amaçtır. Kişi onun önünde iptal olmak istediğinde ve aklını ve kalbini gece gündüz sadece ona odaklamaktan başka bir endişesi olmadığında bu sevgi birleşme ve divekuttur. Onun için dünyada bu bağdan ayrı olmanın acısından daha büyük bir acı yoktur. Şöyle yazdığı gibi, eğer bir adam tüm servetini sevgi için harcarsa aşağılanır. İkincisi, realitenin sürdürülebilirliğidir. Böylece sevginin büyümesi ve çoğalması mümkün olur. Bu bakım gerektirir. Yani misvot ve iyi ameller denilen bakımı sağlamak. Kişinin iyi amellere bağlandığı ölçüde onun ve onun yapanın arasındaki sevgi büyür. Bu sırada Yaradan da sevgililerin yaptığı gibi ona armağanlar verir. Bu armağanlara mase mekraba ve mase beşerit denilen Tora'nın sırlarının ifşası denir. Öyle anlaşılıyor ki her iki yorum da doğrudur. Sonuç olarak kişi koşulsuz sevgi denilen yüksek bir dereceyle ödüllendirilir. Yaradan onun sevgisini edinmemize yardım etsin. Hem maneviyatta hem maddesellikte senin için en iyisini dileyen dostun.